İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 49.
Daha fazla konuşamadı. Ensesine yediği bir taşla sallandı ama yere düşmedi. Seni de bütün köpeklerin ağzına sıçtığı da bütün eşeklerin burnuna işediği. Seni Çukurova'za ağrı da seni. İnce Mehmet ölmez ya, ölür mü? Ölür mü, ölür mü o hiç? Sizin gibi daha 1000 tane kokarcayı öldürmeden ölür mü? Etme ana, sana sözüm var diye yalvarıyordu Ali. Bir yandan da gelen taşlardan kendini sakınmak için çabalar harcıyordu. Omuzuna mavzer takana da bakın köylüler, sakalına bıyığına da, çocukların bokunu sürdüğüme de bakın. İnce Mehmet'i öldü sanınca tüfekler koşanıp Arap atlara binip köye gelene de bakın. Kurbanınız, kulunuz olayım. İnce Mehmet öldü diye de gerp gerp gerinene de bakın. İnce Mehmet ölmedi, ölmedi. Hürü Ana'nın şamatasını duyan köylüler dışarıya uğramışlar, Hürü Ana'nın bu güzel giyimli atlıya yaptıklarına üzülerek bakıyorlardı. Solunda Hürü Ana elini oralardan uzun bir süren geçirdi. Ali'nin ona dönük sırtına gel ha eyledi. Topal Ali sarsıldı, atını sürmese ikinci süreni yiyip yere düşecekti. Kaç diye arkasından gürledi Hürü Ana. Kaç topal ayağına sıçtığım kaç. O İnce Mehmet de bu sefer seni de öldürmezse ben de ona hakkımı helal etmem. Hırsını alamamıştı ondan. Elinde taşlarla onun arkasından bir süre gitti ya, ulaşamadı. Evine vardı, damının üstüne çıktı. Yönünü Ali Dağı'ndan yana döndü. Yağız atı çağırmaya başladı. Gel, gel, gel Yağız atım gel. Kalem kulaklı da, ince de belli, elma gözlüm gel. Gel de şu topalı ayaklarının altında eziver. İnce Mehmet de ölmüş biliyor da köyüne geliyor, gel. Köroğlunun kıratı, peygamberin burağı, Ali'nin düldülü soylum, gel. Gel ha gel. Hürü Ana seni çağırıyor. Soyunda küheylamlık, soyunda azıcık adamlık, mertlik, yiğitlik varsa gel. İnce Mehmet uzaklarda, onun yerine sen varsın, gel. Gel de şu uyuz, şu hayın topalı ayaklarının altında çiğne de, un ufak eyle, gel. Ellerini havaya açtı, dualar okumaya başladı. Hem dualar okuyor, hem Yağız atı çağırıyordu. Az sonra Ali Dağı'nın önündeki çakır dikenli düzlükten kopan at süzüldü geldi. Hürü Ana'nın evinin önünde durur gibi etti. Sonra da gün doğudaki kayalıklara doğru dolu dizgin kuyruğu havada çekildi gitti. Atı görür görmez Hürü Ana'nın nutku tutulmuş olduğu yere, damın üstüne dizlerinin bağı çözülerek oturmuştu. Yüreği korkusundan, şaşkınlığından hızlı hızlı atıyordu. Komşular diye kısılmış, ürkmüş bir sesle aşağıdakileri çağırdı. Gelin de beni buradan indirin, bu at benim halimi bırakmadı. İki delikanlı merdivenleri ikişer ikişer çıkıp onu alıp aşağıya indirdiler. Amanın komşular, amanın köylüler, amanın kardeşler, bacılar, amanın bu atın işi de nasıl bir iş? Hiç dünyada böyle bir şey görülmüş mü? Şu dünya dünya olalı beri. Yorulmuş, yüzü gerilmiş, dudakları kağıt gibi olmuş, ter içinde kalmıştı. Ana, azıcık yorluğunu al. Onu içeriye götürdüler, yere döşek serip sırtına yastıklar koyup oturttular. Hürü Ana gözlerini kapatıp bir süre öyle kaldı. Biraz kendine gelince gözlerini açıp sordu. Dışarıya bakın bakalım, o at kapıda duruyor mu? Baktılar, içeriye dönüp o at görünürlerde yok dediler. O domuz kafir nereye gitti? Abdi Ağa'nın evine indi dediler. İnsin bakalım diye Hürü Ana gülümsedi. Ardından da gene eski sevincini buldu. Yanındakilerle şakalaşmaya başladı. Onlar evlerine dağılıp giderlerken de arkalarından seslendi. Amanın millet, ben bu İnce Mehmet'in atından korktum dedi. Topal Ali'yi unutmuş gitmişti. Kafası hep İnce Mehmet'in atıyla uğraşıyordu. Bu at in miydi, cin miydi, peri miydi, bu yaşa gelmiş böyle bir işle karşılaşmamıştı. Belki de Köroğlu'nun don değiştirmiş ölümsüz kıratıydı bu. Kıyamete kadar sırtında çok Köroğlu, çok İnce Mehmet taşıyacaktı. Dişlerini sıkarak, öldür Topal Ali'yi, öldür dedi hırsla. Atı gece yarısına kadar dışarı çıkıp çıkıp gözledi ama at bir daha gözükmedi. Hürü Ana at İnce Mehmet'e gitmiştir diye düşündü. İnce Mehmet de ona binecek, daha Topal Ali köyden cehennem olup gitmeden yetişecek, o topal hayınını öldürecekti. Hele gelsin de, hele hele bir de Topal Ali'yi öldürmesin de. Hürü Ana o gözlerini bağlatıp da kendisini kör gibi dağlardan aşıran o sümüklüye gösterecekti. İnce Mehmet sabah erkenden kalktı, şalvarını, kanlı havasını giyindi. Hürü Ana'nın onun için ördüğü çorabı ayaklarına çekti, çarığını bir güzelce bağladı, fişekliklerini kuşandı, dürbününü boynuna astı, fesini, öte berilerini heybeye koydu, tüfeğini omuzuna taktı. ''Haydi in arkadaşlar'' dedi, ''Oba Çukurova'ya inmeden gidip onlarla bir helallaşalım.'' Mehmet önde, Kasım'la Temir arkada incecik orman yolundan yürüdüler. Ormanı çıktıklarında öyle olmuş, sisler ormanın üstünden kalkmıştı. Bir süre yürüdükten sonra Kızıl Kartallı koyağına vardılar. Battal Ağa onları ta aşağılara kadar inerek karşıladı. Mehmet'in yüzü asıktı ve alnı kırışmıştı. Gözlerinde de o parlak ışık gelmiş yerleşmişti. Battala, o dedikleri ışık bu olsa gerek diye kendi kendine mırıldandı. Eşkıyaların önünde beylik çadırına doğru yürürken. Çadırda yemekler çoktan hazırlanmış, açık sofra onları bekliyordu. Çadırların önlerinde çatallara oturtulmuş alıcı kuşlar bugün çok telaşlıydılar. Kanatlarını açıyor, çırpınıyor, uçmak için kendilerini zorluyor, bağlı oldukları yerden kurtulmak için iplerini gagalıyorlardı. Mehmet bu kuşların böylesi durumlarının sebebini çok iyi bilirdi. Göç hazırlıklarına başlandığında bunlar hep böyle olurlardı. İnsanoğlunun bilemediği hayvanlarda tuhaf bir ön sezi vardı. Yemeklerini hemen hiç konuşmadan yediler, bitirdiler. Sofra kalktı, kahveler geldi. Kahve girince Mehmet çok sevindi. O ömründe çok az kahve içmişti ya, yörüklerin pişirdikleri kahveye bayılıyordu. Yörük kahvesinin tadı, kokusu uzun bir süre damağından gitmiyor. Nereye gitse onunla birlikte geliyordu. ''Yarın değilse öbürsü gün gidiyoruz biz çocuklar.'' dedi Battal'a. ''Bundan sonra artık bizim işimiz zor. Baba kışlağımıza gene etek dolusu para vereceğiz. Ne elimizde kaldı ne avucumuzda. Şu Molla Duran Efendi olacak adam, baba dede kışlağımızı çiftlik yaptı yetmiyormuş gibi her yılda bizden altın para istiyor. Kağıt para olursa olmuyor. Şimdi aşağıya inince Adana'ya gidip altın para bulacağım. Biz bittik, biz tükendik. Şu Molla Duran Efendi gibi bir firavun yok şu Çukurova'da. Yakında bu yaylağa da sahip çıkarsa hiç şaşmayacağım. Şimdi de Topal Ali'yi kendisine kahya yapmış. Diyorlar ki... Mehmet'in gözlerinin içine gözlerini dikip bir şeyler bekler gibi baktı. Diyorlar ki bu Topal Ali de bin beter, ondan da insafsız bir adammış. Elinden çekeceğimiz var. Molla Duran Efendi o Topal Ali'nin altına bir at çekip omuzuna bir mavzer vermiş. Mehmet kendinde olmayarak güldü. Bu da Battal Ağa'nın gözlerinden kaçmadı. Sanırım ki bu Topal Ali Abdi Ağa'nın adamı İzci Topal Ali'dir. Odur dedi Mehmet gülerek, sevinerek. İyi bir adam mıdır diye sordu Battal Ağa ortaya. Çok iyi adamdır dedi Mehmet. Onun gibi yiğit, yürekli, akıllı bir adamı daha analar doğurmamıştır. Öyle de diyenler var dedi Battal Ağa. Her neyse bizim işimiz artık zor. Bizi şu Çukurovalılar soya soya bitirdiler. Kerimoğlu'nun da başı belada. O nasıl diye sordu Mehmet. Onu yıllar var ki göremedim. Şu dünya gözüyle onu bir görsem de elini öpsem. Allah ölmeden bunu da bana nasip eder inşallah. Mehmet Kerimoğlu'ndan söz ederken utangaç, suçlu bir çocuk gibiydi. O da dedi Battal Ağa, Mehmet'in içinden geçenleri sezerek, seni çocukları kadar, canı kadar seviyor. Mehmet biraz daha sıkılıp önüne baktı. Kerimoğlu'yla karşılaştıkları günleri hiç anımsamak istemiyordu. Onun obası da perişan oldu. Onların da kışlaklarına birisi, yeni yetme bir ağa sahip çıkmış. Kışlaklarının yanından bile geçirmiyormuş onlara ağa. Durun hele, neydi onun da adı? Düşünceye daldı, alnı kırıştı, bıyıklarıyla oynadı. O da bir İstiklal Harbi kahramanıymış. Kılıcının hakkı olarak da ona da Kerimoğlu'nun kışlağını vermişler. O da onları kışlağının yanına yaklaştırmıyormuş. Molla Duran gene insaflı, altın alıyor ya, gene de bizi kışlağımızdan kovmuyor. Durdu, bıyıklarıyla oynadı. Hah dedi, onun adı Sabit Bey. Hiç duydunuz mu böyle bir adamı? Duymadım dedi Mehmet boynunu bükerek. 10 yıla kalmaz artık biz biteriz. Bizim oba şimdiden bile dağılmaya başladı. Gözleri doldu. Ben ölürsem diye kekeledi. Yörüğün mezarlığı olmaz ya, mezarı da olmaz ya. Acı acı güldü. Beni getirin de şu pınarın başına, o ağacın altına gömün. Allah gecinden versin dedi Mehmet. Onun da gözleri dolmuştu. Buradan başka bizi kabul edecek toprak yok. Bari tez günde öleyim de burası da elimizden gitmeden şu pınarın başına gömüleyim. Aa etme dedi Mehmet sesi titreyerek. Bu sırada genç kızlar, gelinler, yaşlı kadınlar, küçük, büyük, nakışlı bohçalar getirip çadırın eğmesinin dibine koyuyor, durmadan Mehmet'e bir göz atıp gidiyorlardı. Bir delikanlı da birkaç sırmalı fişeklikle bir alaman filintası getirdi, işlemeli çuvalların dibine koydu. Ayakta el pençe divan durup bekledi. Arkasından bir dürbün, iki çerkez hançeri, bir nagant tabanca getirildi, sapı fil dişinden. Mehmet bütün bu gelenlerin ne için olduğunu anlamıyor, şaşkınlıkla bir filintaya bir bohçalara bakıyordu. Battal Ağa uzun ince boyuyla ayağa kalktı, çimeni yeşil gözleriyle bir erkek güzeliydi. Birinci bohçayı aldı, açmadan Mehmet'in önüne koydu. Sırasıyla öteki gelen bohçaları da Mehmet'in önüne dizdi. ''Bunlar sana ince Mehmet, bunlar obamızın sana çam sakızı çoban armağanıdır. Kusurumuza kalma, sana karşı bir kusur işledikse.'' ''Kusur bizde.'' diye toparlandı Mehmet, ''aman ne zahmet.'' Şaşırmış ne yapacağını bilemeden önündeki bohçalara bakıyordu. ''Aç onları'' dedi Battal Ağa. ''Bunlar sana obamız kızlarının.'' Çuvalı dayalı flintayı, onun yanındaki fişeklikleri, tabancayı gösterdi. Bunlar da sana obamızın armağanıdır. Kıpkırmızı kesilen Mehmet ancak bir sağ olasınız diyebildi. Boğazına bir yumruk gelmiş, tıkanmıştı. Kendisini tutmasa katıla katıla ağlayacaktı. Elini bir türlü bohçalara süremiyordu. Sonunda battalığa dayanamadı, bohçalardan en büyüğünü açtı. Bohçanın içinden el dokuması açık kahverengi, ceplerinin ağzı, dikiş yerleri, paçaları sırmayla işlenmiş bir şalvar çıktı. Şalvarın bağının püskülleri de simle karıştırılmıştı. Gene bohçadan simle işlenmiş yepyeni bir aba çıktı. Bir ipekli mintan, mintanın yakası gene ipekli ipliklerle çok ince işlenmişti. Üç çift işlemeli dizleme çorap, üç tane köşelerine çok mavi menekşe kondurulmuş ipekli mendil, bir çift de kırmızı Maraş postalı duruyordu orada, paçalı patiska donun altında. Mehmet'in şaşkınlığı geçmiş, büyümüş gözlerle ona yapılan armağanlara hayranlıkla bakıyor, o parlak iğne ucu gibi ışık gelmiş gözlerine gene yerleşmişti, konuşamıyordu. Battalağa, Kasım, Temir mutluluktan uçarak gülümsüyorlardı. ''Al bu bohçayı da şu yandaki bölmeye git de giy. Korkma, üstüne tıpatıp gelir. Bizim hatun kişiler seni iyi tanıyorlar.'' Bu öneri Mehmet'in imdadına yetişti. Bohçayı kaptığı gibi yan bölmeye geçti. Daha oraya varır varmaz da boşandı. Hem ağlıyor hem de bir yandan soyunuyor. Eski kanlı jandarma kurşunlarının delik deşik ettiği partallarını bir yana koyuyordu. Düzgünce dürüp katlayarak. Çarçabuk yeni giyitlerini giyindi. Eline çoraplardan birisini aldı. Çorap çok güzeldi ya, Hürü Ana'nın çorapları daha güzeldi. Elindeki bohçaya geri koyup eski çorabını ayağına geçirdi. Postal ayağına iyice oturdu, bağlarını özene bezene bağladı. İçeri girecekti ama ağlaması durmuyordu ki. İpekli mendillerden birisini aldı, gözlerini uzun bir süre kuruladıktan sonra bölmeden çıktı. ''Demedim mi sana, demedim mi hay yeğen?'' diye gürledi şen şakrak battala. ''Her şey nasıl uydu sana? Bizim yörük kadınları bu işi iyi bilirler, ta Köroğlu'ndan bu yana.'' Köroğlu sözünü duyunca Mehmet'in yüreği sızladı. Koç Köroğlu'nun da bizim Türkmen hatunları savaşa çıkmadan önce böyle donatırlarmış. Ata dede göreneğiymiş bu. Bizim eskiler böyle söylerler. Aşık Yeşil Köroğlu'nu anlatırken onun giyimini kuşamını bir gün bir gece söyler de bitiremezdi. Mehmet en sonunda konuşabildi. Hep önüne bakıyor, ıslak gözlerini görmesinler diye kimseyle göz göze gelmek istemiyordu. İyi oldu diye duyulur duyulmaz bir sesle konuştu. ''Bu iyi oldu işte ha. Ben dağları bırakıyorum. Buradan başımı alıp adı bilinmedik diyarlara gideceğim. Oralarda kendimi yitireceğim. Bu işin sonu yok. Bu işin sonu beş para etmez birisinin sıktığı kör kurşundur.'' Ötekilerin yüzüne baktı. Onların yüzlerinde en küçük bir şaşkınlık izi görmedi. ''Yoksa benim böyle yapacağımı biliyor muydunuz?'' diye Mehmet şaşkınlığını yenemeyerek sordu. ''Benim bildiğim'' diye battal ağa gün görmüş, olgun konuştu. ''Benim bildiğim hiçbir eşkıya sonuna kadar dağda kalmak istemez. Dağda yaşlanan hiçbir eşkıya görülmemiştir ya, sonunda eşkıya bir kurşundan gitmezse, dağda yaşlanırsa, elden ayaktan düşer, eşkıyalık yapamaz. Onun için sen bunu iyi ediyorsun oğlum Mehmet. İyi ediyorsun ya, senin gibi bir eşkıyanın da kendisini kaybedip sonuna kadar düzde kaldığı da görülmemiştir. Ya düzde şu sebepten, bu sebepten öldürülmüş, ya da en küçük bir haksızlığa dayanamayıp dağa çıkmıştır.'' ''Beni yanlış anlama Mehmet, sana dağda kal demiyorum. Atadan dededen gördüklerimi, duyduklarımı söylüyorum. Bir eşkıyanın kendisini kaybedip düzde yaşaması dağda yaşamasından daha zordur. Ben şimdiye kadar düze inmiş de eceliyle ölmüş ya da yeniden dağa çıkmamış bir eşkıya daha görmedim. Çalık akıcıları demiyorum, senin gibi nam sahibi ince Mehmet olmuş, kör oğlu olmuş eşkıyadan söz ediyorum.'' ''İşte Bayramoğlu, Bayramoğlu çekilmiş köyüne yaşıyor gül gibi.'' ''Bayramoğlu öldü,'' dedi battala. ''O kendini öldürdü. Kürt Rüstem de kasabada sırtında şerbet güğümü onun bunun maskarası olaraktan her gün ölüyor. O Kürt Rüstem ki Bayramoğlu bile onun mertliğinin, yürekliliğinin, insanlığının yanına varamaz. Onun eline su dökemezdi.'' ''Ben de ölürüm,'' dedi Mehmet. ''Ben sanmıyorum ya. İnşallah üstesinden gelirsin,'' dedi battala. ''Ben seni azıcık tanıyorsam, senin içindeki bu kurt var iken, böyle de depreşip durur iken sen mecbursun. Köroğlu da mecburdu. Biliyorum mecburum, biliyorum duramam, biliyorum ince Mehmet yitince ben buna dayanamam. Biliyorum kendimi, biliyorum ya kaç para eder. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Battal Ağa çimeni yeşil gözlerini onun gözlerine dikmiş, Mehmet artık gözlerini saklamıyordu. Onun gözlerine gelmiş oturmuş o çelik ışıltısına bakıyor. Vay insanoğlu vay diyordu içinden. Az önceki şu Halim Selim şu giyitleri görünce bir çocuk gibi utanarak sevincinden, iyiliğinden çocuk gibi ağlayan adama bakın. Bir şu kaplan kesilmiş tüyleri diken diken olmuş deve bakın. Biliyorum ağam, beni iyi dinle. İçimi yakanı söylüyorum sana. Ben ölümden korkmuyorum. Ölüm bizim bugün değilse de yarın er geç yolumuzdur. Ondan korkan insan olamaz. Ben kurşunla ölmekten korkmuyorum. Benim derdim başka.
Ayrım sonu.